Ayrım 3.
Padişahın annesi, haremin hakimi Haşmetli Valide Sultan'ın Enderun'dan bir çocukla ilgilenmesi alışılmış bir şey değildi. Ama büyük oğlu Mustafa'nın saltanata geçmesiyle Valide Sultan olan Gülnur Sultan alışılmamışları yapmasıyla tanınıyordu. Arkası kocaman minderlerle desteklenmiş yüksek bir sedirde oturan Valide Sultan'a bir an bakabilmişti çocuk. O bir anda algılayabildiği, ilerlemiş yaşına rağmen yaşmağının gerisinden inanılmaz bir canlılıkla bakan kapkara gözler ve neredeyse her yanını kaplayan ışıltılı mücevherlerdi. Zümrüdü anka kuşu yine ete kemiğe bürünmüştü. Üstelik bu kez çok yakınındaydı. Harem ağası ilerleyip eteğini öpmesini işaret etmiş, çocuk da titreyerek buyruğa uymuş ve tekrar geri geri giderek ellerini saygıyla kavuşturmuş halde durmuştu. Valide Sultan, genç Abdülcelil'i yetenekleri konusunda sorguya çektikten sonra daha da beklenmedik bir şey yaptı. Sarığını çıkararak giysisinin yakasını açmasını istedi ve yanına yaklaşarak ensesinde bulunan çift ebene baktı. Çocuk, şaşkınlık ve utançla itaat ederken bir yandan da Gülnur Sultan'dan yayılan o yoğun yasemin kokusuyla adeta kendinden geçti. Büyük Valide Sultan'ın hareketini sorgulaması söz konusu olamazdı. Yalnızca şaşırmakla kalacak, ömür boyu hatırlamakla yetinecekti. Edirne Sarayı'nın nakkaşhanesine çırak olarak gönderildiğinde dünyalar bağışlanmışçasına sevinmişti. Nakkaşhane, Abdülcelil için ait olmanın tadını sonuna kadar çıkardığı bir ibadethanenin ta kendisiydi. Tavanı ve tavan etekleri incecik bitkisel motiflerle bezeli, geniş pencereleri güneşe açık, duvardaki büyük ocaktan tatlı bir sıcaklık yayılan, alçak sesle konuşulan bir yer. Renklerin parlak, biçimlerin ve seslerin yumuşak, kokuların keskin, umutların, ışığın taze olduğu bir yer. Buraya girmesine ilk izin verildiğinde nakkaşbaşının elini öpüp ilk öğütlerini aldıktan sonra verilecek görevi sabırsızlıkla beklerken çevresindeki her şey bir sevinçle kaynattı içini. Aradığı buymuş meğer, nakş. Çok çalışıyor, çabuk öğreniyordu. Saatlerce boyaları ezip, karıştırıp hazırlamak hiç yormuyordu onu. Hele eline ince fırçayı alınca zaman geçmesini istiyordu. Yaptığı işler övgüye layık bulunuyordu, kendisine iyi davranılıyordu. Ustalığa giden yol çok kısa olmuştu onun için. Genç nakkaş kısa zamanda narin kıvrımlı sazları andıran çiçeklerine sayfaların üzerinde neredeyse gerçekten can verir olmuştu. Onun biçimlendirdiği yaprak üzerinde çalışmak için diğer nakkaşlar can atıyordu. Yeteneği bazılarının da canını sıkmıyor değildi elbet. Bu genç çocuk nakkaşhaneye gelip burayı içinden gelen ışığıyla aydınlatmadan önceki zamanlarda yaptıkları pek rağbet bulan daha yaşlıca bir nakkaş örneğin her hareketini dikkatle izliyordu. Kusur bulmaya çalışarak ama bir türlü bulamayarak. Levni Abdülcelil Çelebi. Yeni bir yol, yeni bir isim. Yaşlı nakkaş yanına geldiğinde Abdülcelil kenarları seyredenin gönlüne saplanırcasına şiddetle kıvrılmış sivri uçlu iri bir yaprakla üzerindeki göz alıcı taç yaprakları henüz gonca halindeki çiçeğin dış çizgilerini yeni tamamlamıştı. Ender bulunan parlak yeşil bir böceği ezerek elde ettikleri sabit boyayla dolu küçük kap bir dirsek boyu yakınındaydı ve üstadın dirseği yanlışlıkla dokunuvermişti kaba. Kap da devrilivermişti kıvrımlı yaprağın üzerine. Ardından da bu çocukça kazayı genç nakkaşın hacimli çizimlerine, kağıt yüzeyinden neredeyse fırlayacak kadar, kokularını salacak kadar canlı görünen çiçeklerinin uğursuzluğuna yormuştu umursamazca. Çiçeklerin böylesine sahici gibi görünmeleri geleneklere uygun değildi yaşlı ustaya göre. Tüm nakkaşhane halkı sessizce genç sanatçının tepkisini izlemeye koyulmuştu. Odada çıt çıkmıyordu. Abdülcelil, yaradanın kendisine verdiği olağanüstü yeteneğin farkındaydı ve bunu diğerlerini küçümsemekte kullanırsa onu yitireceğine inanıyordu. Yaşlı ustanın boyayı istemeden döktüğüne içtenlikle inanır göründü. Hacimli çiçeklerinin uğursuzluğu hakkındaki alçak sesli söylenmelerini ise duymazdan gelerek onu utandırdı. ''Bu küçümen boya kasesi'' dedi genç nakkaş, ''nakşetmiş olduğum çiçeklerin yerine daha canfeza olanlarını yapmam gerektiğinden devrilmiştir. Sebep olan ustama şükran borçluyum. Boya devrilmeseydi eğer, şimdi daha büyük helecanla, daha büyük şevkle yapacağım tesibe yer açılmayacak idi. Alçak gönüllülüğün içtenlikle buluştuğu zamanlardı. Abdülcelil bilgisi, görgüsü ve her şeyden önce olgun davranışıyla Çelebi olarak anılmayı hak etmişti. O nakkaş Abdülcelil Çelebi'ydi artık. Ünü Gülnuş Sultan'ın oğlu Sultan Mustafa'ya bile ulaşmış, padişah onun hünerini tanımıştı zamanla. Sunduğu tesipler için kendisine fazladan bir kese gümüş akçe de ihsan etmişti. Ama nakkaş Abdülcelil Çelebi bununla yetinecek bir genç değildi. Yaptığı bezemeler ustaları tarafından çok beğenilse de daha fazlasını istiyordu o. Resim yapmak istiyordu. Yalnız kıvrımlı bitkilerin güzelliği değil, insanların güzelliğiydi kağıtta canlandırmak istediği. İnsanların görünüşü, ifadesi, hareketleri çok ilgilendiriyordu Abdülcelil Çelebi'yi. Onların türlü çeşitli hallerini kağıdın üzerinde yakalamak, sonsuza kadar canlılıklarını korumak istiyordu böylece. Her kişinin değişik duruşu, değişik bakışı vardı ve o dikkatini çeken kişileri incelemekten ve onları nasıl betimleyeceğini tasarlamaktan hiç vazgeçmiyordu. Zamanı gelmişti artık. Genç nakkaş günün birinde servi endamlı, gonca dudaklı bir kadın figürü çizdi özene bezene, saçının dalgalarını savurarak raks eden. Entarisine baharda ilk açan leylakların yumuşak rengini giydirdi. İncecik kumaşın kıvrımları arasında uçuşan gölgeler, bir kuşun kanadındaki hareketli renklere özenir gibiydiler. İncecik bileklerini dizi dizi incili bileziklerle donattı, beyaz boynunu da altın toplarla. Sonunda eline ebruli bir al karanfil verdi ve gizlice yapmış olduğu, canlıymış da kağıttan çıkmaya utanırmış gibi duran bu resmi çekinerek ustasına gösterdi. Ustası şaşkınlığını belli etmedi, kıskançlığını da. Zaman zaman hayallere dalan, dostlarını seçmede çok titiz davranan ve çevresine anlaşılmaz bir çekicilik yayan bu taze yeteneği engellemenin hem yakışıksız hem de zaten olanaksız olduğunu anlamıştı. Böylece Abdülcelil ilerlediği saz yolundan ayrıldı. Kitap sayfalarını ince hançer yapraklarıyla birbiri içinden geçen sonsuz zarafetteki ancak aslında var olmayan çiçeklerle bezemekten vazgeçti. İnsanları resmediyordu artık, somut varlıkları. Üstelik onları alışıldığı gibi yüzeysel biçimler olarak değil de gerçekmiş gibi göstermeye çabalıyordu. Diğerlerinin biraz da garipseyerek, hatta ayıplayarak baktığı mücessem figürler, derinliği olan figürler yapıyordu. Nakkaşhanede birlikte çalıştığı meslektaşı Mehmet Mümin de müthiş ustalıklı desenleriyle ünlüydü. Ancak o figürlerine de, çiçeklerine de hacim vermekten kaçınıyor, bundan adeta korkuyordu. Yan yana çalıştıkları bir gün çekinerek Abdülcelil Çelebi'nin yanına sokuldu. ''Benim kıymettar dostum, bilesin ki nakşettiğin bu insan suretinde beni muazzep eden, pek fena tesir eden bir taraf mevcuttur. Baktıkça gözlerimi kaçırmak isterim bu garabet nümadan. Zira canlıymış da inatla beni takip ediyormuş intibaı verir. Bu fikir zihnime gelince hemen tövbe ederim. İnsanoğlunun vücuda getirdiği bir nakşın böylesine canlı durması mübah mıdır? Mehmet Mümin çevresindekilerin işlerini bırakarak dikkat kesildiklerini fark etti. Bu sessiz destekten cesareti alarak sesini yükseltti. Ne sebeple sen de itikadımız üzere levhanın sattığındaki haddini bilen, sanki dışarı çıkıverecekmiş gibi durmayan mahlukatı resmetmezsin Çelebi? Abdülcelil Çelebi bu sorunun yalnızca Mehmet Mümin'in değil, tüm meslektaşlarının düşüncelerini dile getirdiğini biliyordu. O yüzden olabildiğince yumuşak ama bir o kadar da kesinlikle cevapladı onu. Bilhassa bu tarzda hacme sahip suret resmetmeyi murat ederim ben. Zaten bu emel uğrunda azim gayret gösterdiğim nice zamandır malumunuz olmalıdır benim sevgili dostum. Çünkü ben ilhamımı insaniyeden almaktayım. Çünkü ben insaniyenin suretini mümkünatınca candar nakşetmeye çaba gösteririm. Nakkaş sözlerinin etkisini artırmak için biraz bekledi. Birden bir başrol oynamaya itildiğini fark etmişti. Arkadaşının gözlerinin içine baktı sakince. Sonra da sırayla ötekilerin. Kimi gözlerini kaçırdı, kimi dik dik baktı genç nakkaşa ama kimse konuşmadı. İnsanoğlunun eşkaline şu sahifenin sattığında yeni, emsalsiz ama aslıyla rekabete yeltenmeyen bir hayat bahşetmenin, nakkaşa sonsuzluğun mübah olan yolunu açtığına inanırım ben. Abdülcelil'in kararlı sesi çıt çıkmayan nakkaşhanede daha da etkileyici yayılmıştı her yana. Her nevzuhur fikrin başına geldiği gibi bu tekamülün de pek çok muhalife olacağını bilirim. Ama zaman geçtikçe bu sanatın kıymetini bilenlerce kabul göreceğinden eminim. Kendimi sakınmadan bu yola devam edeceğim ben. Nezaketle ama açıkça meydan okuyan bu kısa söylev, diğer nakkaşlarla arasına görülmez bir mesafe koymuştu. Gözü pekliğe duyulan saygı ile çılgınlığa duyulan acımayla çekinmenin karışımı bir mesafe. Gerçekten de figürler tümüyle ortaya çıktığında, vücutlarının hareketi kağıtta belirdiğinde, giysilerinin kıvrımları neredeyse dalgalanmaya başladığında, yüzlerindeki gülümseme tüm canlılığıyla izleyenin içine işlediğinde, nakkaş yaşam amacının, yaşam nedeninin bu olduğuna inanacak kadar büyük mutluluk duyuyordu. O zaman coşkusunu şiire dökmek geliyordu içinden. Düşlerdeki sevgililer ile yaşamdaki sevgililer birbirine karışıyor, kağıtta canlanan figürler sanki dile geliyor, resim ve şiir birlikte yaşama geçiyordu. Renkler nakkaş Abdülcelil Çelebi'nin dünyasının güneşiydi. Bu güneş bulutun arkasına girmedi hiç. Yaptığı her resimde daha öncekilerin denemedikleri ya da yan yana getirmeyi düşünmedikleri renkler bir aradaydı. Yavru ağzı pembenin yanında Leyla'nın rengi, şimşek mavisinin yanında mercanın rengi, turuncunun yanında firuzenin rengi, fıstık yeşilinin yanında erguvanın rengi, patlıcan borunun yanında nohudun rengi. Renklerinde müthiş bir yaşam sevinci, nakşa yansıyan yaşamın sevinci. Dostları ona Levni adını verdi, çok renkli, çeşitli anlamında. Bu ismin heyecanıyla hemen bir şiir yazdı ressam. Gönül adamlarının onun tüm yapıtlarını görüp bu adı verdiklerini, zaten birkaç yapıtla ortaya çıkmanın beğenilmek anlamına gelemeyeceğini anlattı şiirinde. Nazm-ı efsafında Levni denildi mahlasım. Müfredatım görmeye erbabı dil eyler mühim. İki üç nazmın görüp ayarın alkış etme kim? Müsbütün mecmuasın almazlar bir pula. Şiirde isim de sıcak havada içilen suyun serinliği gibi ferahlık vererek akmıştı içine. Abdülcelil Çelebi bundan sonra hep Levni diye anılacak, imzasını Levni diye atacaktı. Bu isim sanki gerçekten yeni bir kimlik vermişti sanatçıya. Ressamlığı hem de herkesten farklı olan ressamlığı tescil edilmişti bu benzersiz takma isimle. Osmanlı tarihinde pek çok sanatçı böyle mahlaslarla anılmıştı. Şair padişahlar da kendilerine uygun buldukları bir takma isim seçmişlerdi şiirlerinde. Ama hiçbir isim sahibiyle bu derece anlaşmamıştı. Gülnuş ile Ahmet. Valideden kalan. Sultan 3. Ahmet, titreyen elindeki silindir biçimli küçük ahşap kutuya baktı ve içini çekerek olanaksız olanı tüm kalbiyle istedi. İçinden çıkanı tekrar oraya yerleştirse ve unutabilse. Giritli Verzizi ailesinde doğan, Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa tarafından esir alınarak Osmanlı hükümdarına armağan edilen, 24 yıl hünkârın sevgili başkadını, kısa bir aradan sonra da art arda iki oğlunun saltanatında 20 yıl Osmanlı hanedanının muhteşem valide sultanı olarak yaşayan Gülnuş Valide Sultan, Üsküdar'da kendi adına yapılan caminin yanındaki türbesine defnedilmiş ve belki de yerin yüzünde bulamadığı huzuru yerin altında bulmuştu. Ahmet Han, 12 yıl önce ağabeyi Sultan Mustafa'nın yerine tahta çıktığından beri annesine verdiği her sözü tutmuş, onun bir dediğini iki etmemişti. Tıpkı babası gibi, tıpkı ağabeyi gibi. Şimdi de annesinin sözünü son kez yerine getirerek vezirlerini, musahiplerini, hizmetkarlarını, çevresindeki herkesi salmış ve yalnızlığından emin olduğunda kutuyu açmıştı. Hükümdar derin bir sevgiyle bağlı olduğu annesinin bu gizliliği asla boş kuruntulara dayanarak istemiş olamayacağını biliyordu. Ama yine de böylesine sarsıcı satırlarla karşılaşacağını tahmin etmemişti. Gülnuş valide kendisi yaşadığı sürece yaşamına gizlice müdahale etmeyi sürdüreceği çocuk hakkındaki gerçekleri yıllar sonra artık yaşlandığını düşünmeye başladığında kağıda dökmeye karar vermiş ve 1679 yılının Eylül'üne dönmüştü mektubunda. ömrü boyunca unutmaya çalıştığı, unutamadığı o günlere ve sonra da 8 yıl sonrasına. Kaleme alırken henüz kime hitap ettiği meçhul olan mektubu, itirafını kendi eliyle yazmıştı Rabia Gülmüş Sultan. Hiçbir katibe güvenemezdi çünkü. Zaten bu tür gizli belgelerin ancak gerektiği zaman, gerektiği yerde ortaya çıkmasını ya da kayıplara karışmasını sağlamak, harem sakinlerinin inanılmaz becerileri arasındaydı. Yuvarlayarak küçük bir tomar yapıp mühürlediği kağıdı sonunda oğlu Sultan Ahmet'e ulaştırmıştı. Kırmızı laleler ve mor sümbüllerle bezeli bir lake kuburun içerisinde, kendisi öldükten sonra açılmak ve hemen sonra yakılarak ortadan kaldırılmak üzere. Gerçeğin ancak ölümünden sonra padişah oğlu tarafından öğrenilmesini istemek korkakçaydı. Evet, ama yüzleşmeyi, böylesi bir davranışın hesabını vermeyi de göze alamamıştı. Padişah oğlunun kendisine olan sevgisini, düşkünlüğünü, en çok da hayranlığını yitirme korkusu diğer duygularının önüne geçmişti bu güçlü kadının. Ölülerin ardındansa kötü konuşulmaz, kötü düşünülmezdi nasıl olsa. Levni ile Selanik. Hatırlayanı kalmayanlar. Abdülcelil Çelebi Enderun'u yuva bilmişti kendince, yine de ailesi tümüyle silinmemişti hayallerinden. Selanik yakınlarında bir köyden geldiğini hiç aklından çıkarmamıştı. Ama 8 yaşın anıları ne kadar taze kalabilirse Abdülcelil de ancak o kadar taze tutabilmişti onları. Nedense sarayda da Enderun mektebinde de kendi yaşıtları arasında aynı köyden kimseye rastlamamıştı bir türlü. Sarayda geniş bir çevre edinmişti giderek. Sonra da Nakaşhane'deki vazgeçilmez konumuna gelmişti ve Levni diye çağrılmaya başladığında sıranın ailesini bulmaya, onlardan geriye kim kaldıysa onları sevindirmeye geldiğini düşünmüştü. İsimlerini unutmamıştı. Köyünü de az çok hatırlıyordu. Ama daha önce gizlice yolladığı haberciler eli boş gelmişti hep. Sanki ailesi tümüyle yok olmuştu ya da hiç var olmamıştı. Çünkü onları hatırlayan da yoktu. Anlaşılan birden büyük varlığa kavuşmuş ve oraları terk etmiş olmalıydılar. Yoksa onların yaşamlarını başka bir yerde sürdürme olanakları olmadığını biliyordu Levni. Köyden birçok başka aile de onun götürülüşünden sonra başka yerlere göç etmişti. O vakte kadar yalnızca aracılar yoluyla araştırmalarını yürütmüştü. Büyüdüğü yerleri gidip kendi gözleriyle tekrar görmek ve soruşturmak içinse hem biraz nüfuz hem de yeterince cesaret sahibi olmayı beklemişti. Şehri Selanik'te yaza gelince, bütün kış eyledik sohbeti yari. Ruzi Hızır dahi heman olunca, ol yerde geçirdik faslı baharı. Selanik'te uzak geçmişini aramaya gelmişti şair ve hiçbir iz bulamasa da, bir kışı ve baharı buranın bahçelerinde geçirmekten kendini alamamıştı. Tam da şiirleriyle Sultan Ahmet'in dikkatini çekip sunduğu tasvirlerle gözünde yükselmeye başladığı, güvenini kazandığı günlerde. Osmanlı Sarayı'nın düzeninin değiştiği günlerdi üstelik. Damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın padişahı sıkça kaldığı Edirne'yi tümüyle terk edip artık hep İstanbul'da yaşamaya yönelttiği günler. Sultan Ahmet bu hem şair hem nakkaş olan Çelebi'nin de kendisiyle birlikte artık hep İstanbul'da bulunmasını, hünerini burada ortaya koymasını arzu etmişti. İsterse Topkapı Sarayı'ndaki nakkaşhanede çalışacak, isterse evindeki işliğinde üretecekti o herkesinkinden farklı resimlerini. Zaten son birkaç yılını padişah neredeyse orada geçirmişti sanatçı. Şimdi de bu eve gidişten hoşlanmamasına rağmen sesini çıkarmamıştı hükümdar. Levni'nin Selanik tutkusunun önünü zor kullanarak almaya çabalarsa onun aramaktan hiç vazgeçmeyeceğini bilecek kadar tanımıştı onu. Böylece sanatçının ani bir kararla belirsiz bir süre için çekip gitmesine izin vermişti. Bu hoşgörüsünün çevresindeki dal kavuklar tarafından pek özel bir kayırma olarak görüldüğünü ama dile getirilemediğini fark etmek ise eğlendirmişti padişahı. Levni Selanik'te Şehremine'nin evinde konuk olmuştu. Bir saray mensubunu ağırlama fırsatı her zaman çıkmazdı. Kentin düzeninden sorumlu ağada varlığıyla pek övündüğü konuğunu yere göğe koyamamış, onunla kendini asitaneye yakınlaşmış gibi hissetmişti. Verdiği ziyafetler biraz pahalıya mal olsa da buna değerdi. kentin ileri gelenlerini padişahın soluduğu havayı solumuş bir kişiyle birlikte ağırlayabilmek, onların arasındaki nüfuzunu sonsuza kadar yükseltmek demekti. Evni Abdülcelil Çelebi'nin buralara eski bir tanıdığını aramak için geldiği anlaşılıyordu. Ne yazık ki Şehremini de çevre köylerde onun söylediği isimde bir ailenin izini bulamamıştı. Köyünde pek az insan kalmıştı onları tanıyan. Kimse nereye göç ettiklerini bilmiyordu. Nakkaş'ın neredeyse onların yalnızca hayalinde var olduklarına inanası gelecekti. Akşamları kentin ulemasıyla toplandıklarında da hep yakındaki bir köyde yaşamış bu insanlardan söz açıyordu ve duyduğu hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Saraydan gelen Çelebi'nin çevre köylere yaptığı ziyaretlere kendisinin de katılmasına izin vermemesi şaşırtmıştı Şehremini'ni. Zaten Nakkaş'ın orada kaldığı sürece tek özel isteğinin odasında her gün Yasemin dolu bir vazo olması da garipti ama üzerinde fazla durmaya gelmezdi. Dönüşü de gelişi gibi ani olmuştu Abdülcelil Çelebi'nin. Yaz günlerinin başındaki bir akşam, ertesi gün Dersaadet'e dönmeye karar verdiğini bildirmişti ev sahibine. Gönlüme geldi edeyim seferi, gemi için gezdim iskeleleri, İstanbul'a yolcu şaykanın biri, bizler de uydurduk hele pazarı. Ruzigar mutedil havalar açık, hep yerli yerine donandı çarmık, demirler koparıp yelkenler açtık, seyreder ol yerin nası kibarı. Eli boş dönüyordu şair yıllar sonra gittiği Selanik'ten. Yanına kâr olarak yalnızca orada kurduğu dostlukların tatlı anıları kalmıştı. Gösterişli bir yelkenliği seçmişti kendisini İstanbul'a, evine götürmesi için. Pırıl pırıl bir ilkbahar sabahında limandakilere veda eden kalabalık yolcularıyla demir almıştı koca tekne. Takdir-i huda bu olunca kaza, göz açıp yumunca erişir kula. İkindi mahalli bozuldu hava, göründü gazap perverdigarı. Karardı bulutlar geldi alamet, başımıza koptu ruzi kıyamet. Zulümat içinde 18 saat, nice oldu bilmedik Leyl-i Neharı. Kum gelir su dolar orsalabanda, ne mancına kaldı ne mayıstra. Kimi ihlas okur, kimi inna fetehna, halas eylederiz biz günehkârı. Levni dönüş yolunda bindiği teknenin fırtınaya tutularak perişan olmasını, neredeyse batacakken güçlükle kurtulmasını ilahi bir uyarı gibi almıştı. Teknedeki tüm yolcular kendilerince Tanrı'ya yalvarmış, dillerinin döndüğünce bir anlaşma yapmaya çalışmışlardı, kurtulunca yerine getirilecek türlü vaatten oluşan. Nakkaş'ınki ise artık alın yazısına razı olmaktı, içtenlikle ve yaşadıklarını şiire dökmek. Dağdı hak erişti, gözümüz açtık, Bozcakale adasını da seçtik. Direksiz serensiz uğradık geçtik, kuru tekne ile Boğazhisar'ı. Üçüncü geldik Tekfur Dağı'na, 5 günde geldik Ereğli Otağı'na, niyazlar edeyim her konağına, varamam deyü kılardım zarı. Selametle kum kapıya ulaştık, sabah oldu saray burnun dolaştık. Bahçe kapısına hele yanaştık, kimsenin çıkmaya yok iktidarı. Levni bu faniden kesti ümidi, yürekte kalmadı yağlar eridi. Selamet gelürüz deyü kim derdi, tekrar ihya etti Cenab-ı Bari.